Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 27.
Sanki her şeyin bitmesini, tükenmesini, hayatının bütün köklerine kadar yanmasını istiyordu. Ama bir yandan da artık iyice yorulan zihni bir yerlere, birilerine sığınma ihtiyacı duyuyordu. "Bilmiyorum," dedi. Haluk, aldatılmış insanların hissettiği yenilmişlik duygusundan bunalıp, bu duygudan kurtulmanın yollarını arıyordu farkına varmadan. İlişkinin orada bitmesi, Haluk'u hayatının sonuna kadar yenik ve kederli bırakacaktı. Aydan'ın yeniden kendine ait olduğunu görmek istiyor, ruhunda korkunç yaralar açan kadının o yaraları sağaltabilecek tek insan olduğunu seziyor, acısı denene kadar Aydan'ın kendi yanında kalıp onu yenilmişlikten, acıdan, kederden kurtarmasını umuyordu. Bir kadının açtığı yarayı hemen iyileştirebilecek bir başka kadın bulmanın imkansızlığını, bütün deneyimsizliğine rağmen içgüdüleri ona fısıldıyor, bu acıya o kadar dayanamayacağı için Aydan'ı yeniden kazanmaya uğraşıyordu. O anda Aydan'dan başka sığınabilecek kimsesi yoktu. Yaralarını iyileştirmeyi, kendisini yaralayandan beklemek zorundaydı. Acısı o kadar büyüktü ki, içini kavuran dehşetli kıskançlığı bile bastırıyordu. Uzun zaman bu korkunç tahterevallide inip çıkarak, acıları hafiflediğinde kıskançlığıyla kavrulacak, kıskançlığı içindeki yaraları yeniden açtığında, ortaya çıkacak acısıyla kıskançlığını bastıracak bir cehenneme hazırlanıyordu aslında. Ama cehennem bile o anda bütün bunları aydansız yaşamaktan daha iyi geliyordu. Aydan'ın kendini aldattığını, düşmanca davrandığını biliyordu ama Aydan açtığı yarayla birlikte içine işlemiş, yaranın derinliği kadar derinine girmiş, onu aldatan düşmanı bütün dostlarından daha yakın olmuştu. Sırtına saplanan bir ok gibiydi aldatılmak. O okun çıkarırken girdiğinden daha fazla canını yakacağını hissediyordu ve o anda o ikinci acıyı taşımaya gücü yetmeyecekti. Aydan'ı ikna etmeye uğraştı. Sonunda Aydan, "Peki," dedi, "bir daha deneyelim. Hiç olmazsa ailesini kurtaracak, kaybettiklerini yeniden ele geçirebilmek için bir köprü başı tutacaktı. O anda her şey ona anlamsız gözükse, hiçbir şeye aldırmayacak bir duygusal boşalmanın tam ortasında bulunsa da, bunun birkaç gün sonra geçeceğini, her şeyi kaybetmenin bütün ağırlığıyla üstüne çökeceğini ve o zaman şu andaki kadar dayanıklı olamayacağını seziyordu. Aydan günlerce evden çıkmadı. Haluk delice denebilecek bir enerjiyle her şeyi tek başına halletti. İşten ayrıldı, öbür işle anlaştı. İzmir'de ev buldu. Selin'in okulunu ayarladı. Taşınma işlerini düzenledi. Ve böyle koşarak kendisinden ve acılarından kaçmaya çalıştı. İkisi de yıkılmış ve yenikti. Ama minicik bir umut hala en derinlerde bir yerde yaşamalarına yardımcı oluyordu. 10 gün sonra evlerini boşalttılar. Büyük kamyonlar gelip eşyaları alıp gitti. İzmir'e arabayla gitmeye karar vermişlerdi. Boş evi son kez değişik duygularla ve birbirlerine söylemedikleri ağır bir kederle dolaştılar. Bir evi değil, aslında kendilerini terk ediyorlardı. Kapıdan çıktıkları anda geçmişleriyle aralarındaki köprü yıkılacak, bu evdeyken hala onlarla birlikte olan birçok güzel ve mutlu anı, birçok gizli umut, bir daha dönmemek üzere geçmişte kalacaktı. Çıplak evin paralayıcı boşluğunu ruhlarında hissederek çıktılar. Arabaya bindiler. Aydan hafifçe başını eğip camdan son kez Cem'in penceresine baktı. Arabayı çalıştırdığında Haluk Aydan'a döndü. Yüzünde bir acı, üzüntü görmeyi bekliyordu. Onun yerine o güne dek karısının yüzünde hiç görmediği yabancı bir gülümsemeyle karşılaşarak şaşırdı. Bu gülümsemenin anlamını merak etti. Eğer Cem'in sevişirken nasıl gülümsediğini görmüş olsaydı, karısının yüzündeki gülümsemenin Cin'in gülümsemesi olduğuna yemin edebilirdi. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.